Ayrım 10, Limitsiz Yaşam, Nick Vujicic, Sayfa 154. Bölüm 8. Aşılmaz duvarlar içinde bir yenisi daha. "12 yaşındaydım. Ailem Amerika'da yaşamaya karar vermişti. Avustralya'dan Amerika'ya göç etmiştik. İlk tanıştığımız yerde tanıdığımız kimse yoktu. Dahası gideceğim okulda hiç arkadaşım da yoktu. Kardeşlerim ve ben kaydolduğumuz yeni okulda yeni çocuk muamelesi görmemek için Amerikan aksanını taklit etmeye başlamıştık. Amerikan aksanı gerçekten bizim konuşma tarzımızdan oldukça farklıydı ama ilerleyen zamanlarda Amerikalıların Avustralya aksanını beğendiklerini öğrendim. Ondan sonra Avustralyalılara özgü timsah tekerlemesini kızları etkilemek için söylemeye başladım. Amerika'ya taşınmamız bizim için, özellikle de benim için ilk hata olmamıştı. Gittiğimiz okuldaki öğrencilerin hepsi orada doğup büyümüş, mutaassıp ailelerin çocuklarıydı. Yani sizin anlayacağınız yeni birini kabul etmek, onlara deveye hendek atlatmaktan daha zor geliyordu. Hele ki benim gibi fiziksel anlamda farklı bir çocuğu kabul etmeleri. Aralarında olmayı çok fazla denedim. Kabul görebilmek için çok fazla enerji ve zaman harcamak zorunda kaldım. U dönüşü. Yaşadığımız değişimlerin üzerimizde bıraktığı etkiyi rahatlıkla göremeyebiliriz. Bazen kendimizi rahat bir yerden zor bir ortama girince attan inip eşeğe binmiş gibi hissederiz. Fakat her zorlukta bir kolaylık vardır. Değişikliğe karşı dururuz ama insan değişiklik olmadan yaşamını nasıl sürdürebilir ki? Açılan her bir kapı beraberinde yenilikler getirir. Değişime ayak uydurmak sabır işidir. Kabul etmediğimiz şeylere genelde hemen öfkeleniriz. Bize ağır gelen iki tür büyük değişim vardır. Biri bizi destekleyen, diğeri de bize zamanla zararı dokunan değişimdir. Biri bizi teşvik eder, diğeri ise günden güne bizi başarısızlığa doğru götürür. Biri dışımızda, biri içimizde gerçekleşir. Dıştaki değişimi kontrol edemeyiz, fakat içimizdekine söz geçirebiliriz. Ailemin Amerika'ya gitmesini engelleyemezdim. Kollarım ve bacaklarım olmadan dünyaya gelmemi durduramazdım. Çünkü bunlar benim elimde değildi. Fakat içimden bazı şeyleri düzeltebilirim. Kendim için en iyisi neyse onu yapabilirdim. Yaptım da. Belki sizler de beklenmedik değişikliklerle karşılaşmışsınızdır. İşten kovulmak, sevdiğim birini kaybetmek gibi. Gerçekleşen bu ve buna benzer yeni bir olay hayatınızı mahvetmiş olabilir. Bu durumda ilk yapılacak şey stresi azaltmaktır. Aklınıza şu cümleyi getirin. Metanetimi koruyup sabırlı olmam gerekiyor. Çünkü hayat devam ediyor. Biz Amerika'ya gittiğimizde değişen koşullar üzerinde çok fazla kafa yormuştum ama dayanamıyordum. Patlayacak bir balon gibiydim. Çığlık atarak uyanıyordum. Eski yaşamımı geri istiyordum. Bunu söylemekten dolayı üzgünüm ama geçmişe bakarak şu anki acınızı arttırmaktan başka bir şey yapmazsınız. Önünüzde olan hayatın içindeki güzelliklere bakmak sizin için en doğru seçim olacaktır. Bunları düşünmeniz size gelecek olan zorluklara karşı kalkan olacaktır. Beklenmeyeni beklemek. Yaşadığım kültürel bir şoktu. Kendimi buraya yabancı hissediyordum. Amerika benim ait olmadığım bir yerdi. Bir gün okul çıkışı öğretmen bağırdı. "Sıralarınızın altına girin." O an donup kalmıştım. Bunun bir terör saldırısı olduğunu düşündüm fakat sadece bir deprem tatbikatıymış. Zamanla yapılan hakaretlere ve eşek şakalarına alışmıştım. Sürekli sınıf değiştiriyordum ve buna da alışmak zorundaydım. Kanguru gibi sınıftan sınıfa atlıyorduk. Bense bu yaşam tarzını sevmiyordum. Oysa her zaman iyi bir öğrenci olmuştum. Lakin zamanla performansım düştü ve diğerlerinin gerisinde kaldım. Birileri beni sınıflandırıyor, birileri bir kalıbın içine koymaya çalışıyordu. Orada kendi evimiz bile yoktu. Babam amcamın iş yerinde çalışıyordu. Ailem amcamlarla birlikte yaşıyordu. Annemi neredeyse hiç göremiyordum. Çünkü sürekli iyi bir iş bulma telaşı içindeydi. Bundan nefret ediyordum. Yalnız kalmıştım. Fiziksel olarak da, duygusal olarak da soyutlanmıştım. Kabuğuna çekilen bir kaplumbağayı andırıyordum. Kendimi normal aile yaşamımdan sürrealist pop kültürüne düşmüş bir birey olarak görüyordum. Los Angeles'ın ve Hollywood'un dışında oturuyorduk ve sürekli markette ya da sokakta oyunculara rastlıyorduk. Okuldaki çoğu arkadaşım oyunculuk için çalışıyordu. Hatta onlardan biri de Jonathan Taylor Thomas idi. Bir televizyon şovunda boy gösteriyordu. Hayatımda birkaç yıl içinde köklü değişiklikler olmuştu. Bu değişikliklerden en önemlisi kendime olan güvenimi yitirmemdi. Onu tekrar kazanmak için çabalıyordum. Sınıftaki Avustralyalı arkadaşlarım beni benimsemişlerdi ama bu tuhaf şiveyle Amerikalılar hala bir yabancı olarak bakıyorlardı. Müzik öğretmenim Mr. McCuck'ın müzik odasında saklandığımı gördüm. Beni dışarı çıkarmak için cesaretlendirmeye çalıştı fakat nafile. Tavırlarım, düşünce tarzım onlarla taban tabana zıt gibi geliyordu. Daha 12 yaşındaydım fakat her şeyin farkındayım. Bütün her şey bana ters geliyordu. Avustralya gözümde ulaşılmaz bir yerdeydi ve adeta burnumda tutuyordu. Dağlarında ferahlığı, güneşin doğuşunu izlerken huzuru buluyordum. Kötü ya da iyi günlerimin hepsi kıymetlenmişti. İnsan yaşamında olumlu ya da olumsuz değişimler hep zor olur. Üniversitede gördüğüm derslerden birinden hatırladığım ve iş dünyasında çokça kullanılan bir sistem vardı. Değişime ayak uydurmak için geri planda çalışmak. Büyük şirketler bunun için özel yöneticiler görevlendirir. Yeniliğe ayak uydurmakta zorlanan çalışanları motive etme, yönlendirme ya da sorun yaratıyorsa çıkarma gibi görevleri yerine getiriyorlar. İnsan yaşamı da aslında aynı böyledir. Değişimi yaşamak zorundaysanız ve bu durum kaçınılmazsa ya statükoyu koruyup korku içinde yaşamaya mahkum kalırsınız ya da değişime ayak uydurup rahat edersiniz. Güçlü değişim. Her şey bir gün değişime uğrardı. İlginç olansa insanların bu değişime karşı duruşlarıydı. Zora girdiklerinde hemen öfkelenirler. Problemlere çözüm getirmek yerine reddetmeyi seçerler. Geçenlerde arkadaşım George'la karşılaştım. George hem bir tedavi uzmanı hem de bir eğitmendi. Sırtımda bir ağrı olduğunu söyledim. Bunu gidermek için hangi egzersizleri yapmam gerektiğini sordum. "Yahu," dedi, "düşündüğün şeye bak. Kafana takma yeter." Dalga mı geçmişti? Komik duruma düşmüştüm. Fakat George'un karakterini düşünmeden sözlerine alınmıştım. O sadece rahat olmamı istiyordu. Bu bana yeni hayatıma alışamadığımı anımsatmıştı. Eğer alışamazsam sonunda ağır bedeller ödeyeceğimi kastetmişti. "Nick, hayatını değiştirmek zorunda değilsin. Fakat seni mutlu edecek olanı bulmalısın." Yaşam tarzımın ani değişmesine karşı kendimi ördüğüm bir duvar vardı. İnsanlar gerçekten zor zamanlarda vazgeçmemeliydi. Kendi hayatının sorumluluklarını bilmeli ve üzerine almalıydı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın dediği gibi, değişim istediğimiz yönde olmalıdır. Bazıları derde düştüğünde kaderi, ailesini, çevresini suçlar. Fakat başkasını suçlamak kendisine bir fayda sağlamayacaktır. Senle ilgili sorun varsa sen nedenini bulmalısın ve kendi sorumluluğunu üzerine almalısın. Bunları yapabilmek için bir birey 5 evreden geçer. 1. Değişim için ihtiyacın olan ne? Üzülerek söylüyorum, amacımıza ulaşabilmek için bize gerekli olan harekettir. Harekete geçebilmek için de girişimci olmak gerekir. Bizse bu anlamda oldukça yavaşız. Kendimizi tek düzeliğe sokmuşuz. Mütemadiyen korkularımızdan ve tembelliğimizden şikayetçiyiz. Bu durum bizde zamanla yara haline gelmiştir. Hatta benim intihar girişimim bile bu sıkıntılarımdan kurtulma girişimimde bulunmamamdan kaynaklanıyor. 2. İlerlemeyi arzulamak. Arkadaşım Ned, ailesini 40 yıldır oturdukları evlerinden şehir merkezine yerleşmeleri için ikna etmeye çalışıyordu. Onu sakın yanlış anlamayın. Babası oldukça yaşlıydı ve rahatsızlığı günden güne artıyordu. Onlara uzak olmak hem Ned hem de ailesine cefa olmuştu. Fakat ailesi bulundukları bölgeden ayrılmak istemiyordu. Tanıdıkları çevrede kalmak istiyorlardı. "Mutluyuz burada. Neden ayrılalım evladım?" diyorlardı. Ancak Ned'in ısrarlarına dayanamamışlar ve sonunda ikna olmuşlardı. Şehir merkezi onlar için oldukça uygun bir seçimdi. Tıbbi müdahale gerektiğinde hemen hastaneye ulaşabilirlerdi. Köklü bir değişimi kabul etmişlerdi ama bu değişim onlara birçok kolaylığı beraberinde getirmişti. 3. Eskiyi unut. İnsanların en fazla zorlandığı anlar, alıştıkları şeylerden vazgeçmeleri gerektiği anlardır. Sarp bir yamaca tırmandığınızı düşünün. Yolun yarısındasınız ve altınızda derin bir uçurum var. Devam etmek sizin için artık elzem bir hale gelmiştir. İşte bu noktada eğer böyle bir durumdaysan, yürümek senin için en doğru harekettir. 4. Değişime odaklan. Bu da insanların en çok yanılgıya düştükleri bölümdür. Eskiyi zor terk eden, yeniliği de kolaylıkla kabullenemez. İşte bu noktada tercihini doğru yapmalıdır. Örneğin ben Amerika'da geçirdiğim ilk 3-4 ayda durumu kabullenirken çok zorlanmıştım. Reddedilmekten ve aşağılanmaktan korkmuştum. Fakat şansıma yanımda kuzenlerim vardı. Onların sayesinde değişim zihnimde kolayca yer edindi. 5. Büyümek. Başarının en yakın olduğu evredir. Yenilenmenin tam vaktidir. Geçmişteki sıkıntılarımızı attığımız, fiziksel ya da duygusal anlamda rahatladığımız bir dönemdir. Birkaç yıl önce çalışmak için bir şirkete girdim. Şirketteki işim insanları işinden kovmaktı. Bu işi sevdiğimi ve severek yaptığımı maalesef söyleyemeyeceğim. Hatta nefret ediyordum. İnsanların sevmediği biri haline gelmiştim. Geceleri kovduğum insanlar rüyalarıma giriyorlardı. İşimi doğru yapmadığım takdirde şirketim zora girecekti. Dünyayı değiştirmek. Yolculuklarımda binlerce insanla karşılaştım. Bu insanların her biri söylediğim değişim evrelerinin farklı safhalarındaydı. Bir gezi düzenlemiştik. Güney Hindistan'ın en kalabalık kenti olan Mumbai, bir kültür merkezi olmasının yanı sıra ekonomik anlamda girişimcilerin akın ettiği bir yerdi. En zenginini de en fakirini de içinde barındırıyor. Bu şehri çok güzel anlatan bir film olan Slumdog Millionaire, Milyoner Sokak Köpeği 2009'da 8 dalda Oscar ödüllü film, şehri nasıl bir bataklık içinde olduğunu, kölelik fikrinin unutulmadığını bizlere gösteriyor. Mumbai'de yarım milyona yakın insan vücudunu satarak para kazanıyor. En çok çocuk Nepal'den, Bangladeş'ten ya da kırsal kesimlerden kaçırılarak tecavüz ediliyor. Kızlar deva dasi ilan edilerek Tanrı'ya sunuluyor. Ardından bir gecede 4 erkekle beraber olmaya zorlanıyor. Böylelikle AIDS gibi hastalıklar hızla yayılıyor ve milyonlarca insan hayatını kaybediyor. Mumbai'ye gittiğimde vereceğim konferansın konusunu bunları göz önüne de bulundurarak seçtim. Konferansıma Mumbai'de bu konuyla ilgilenen kuruluşun sahibi Reverend K.K. Devaraj'ı da davet ettim. Devaraj, AIDS'li çocuklar için yardım derneği kurmuş, onlara bu dernek çatısı altında hem maddi hem de manevi destek sağlıyor. Seks kölesi olan kadınların yaptıkları işi bırakıp derneklerine sığınmaları için sürekli çağrıda bulunuyor. 10 ila 13 yaş arasındaki genç kızlar köy ve kasabalardan kaçırılarak köle ediliyordu. Eğer kız bakire ise normalin üzerinde para ediyordu. Dernekte kalan genç kadınların hayat hikayelerini duydukça içimiz burkuluyordu. Kimi kızlar fahişeliği kabul etmediği zaman ölesiye dövülüyor, asılıyor, karanlıkta kafese kapatılıyordu. Aç kalıyorlar, tacize uğruyorlardı. 700 dolara genel evlere satılıyorlardı. 2 dolar karşılığında seks yapmaya zorlanıyorlardı. Çoğu kadın başka çareleri olmadığını söylüyor. En korkuncuysa bu yoldan dönüşün olmadığını düşünmeleriydi. Sırasıyla inançlarını, umutlarını ve insanlıklarını kaybediyorlardı. Toplum oradan kaçan kadınlara daha kötü muamelede bulunuyordu. Korku ve acı içinde yaşıyorlar fakat yeni bir hayatı da kabul etmiyorlardı. Onlara bakınca çoğumuzun hayatının ne kadar aydınlık olduğunu görüyordum. Burada olması ihtimali zor olan değişimi insanlar görmeli ve kendilerini iyi yönde değiştirebilmek için ikna etmeleri gerektiğini bilmelilerdi. İnancı doğrultusunda umut ederek daha güzel bir yaşamı istemesi gerekir. Mumbai'deki kadınların dramına bakıldığında Devaraj'ın ne kadar büyük bir savaş verdiğini anlıyorduk. Onun kendi ifadesiyle küçük yaşta böyle kötü muamele görüp sokağa atılan çocuklara, serçelere yuva bulmak insanlık görevidir, diyoruz. Dernek çatısı altında yaşamını sürdüren kadınlardan biri bir cesaretle benimle konuştu. Bana kendi hikayesinden bahsetti. Henüz 10 yaşındayken köyünden kaçırılmış ve fuhuş yapmaya zorlanmıştı. Özgür kalabilmesi için para biriktirmesi gerekiyordu. O da 13 yaşına kadar biriktirdiği paralarla özgürlüğünü satın almıştı. İki çocuğu olmuştu. Biri hastalık yüzünden yaşamını yitirmişti. Seneler sonra AIDS'e yakalandığını öğrenmiş ve geri kalan yıllarını çocuğuna adamıştı. Onun gözüyle dünyaya bakınca en iyi çözümün bu olduğunu görüyorsunuz. Henüz 20 yaşında olan bu genç kadına iyi bir tedavi görmesi için ısrar ettim. Tedaviye cevap verebilmesi için buna inanması gerektiğini söyledim. Bana en içten sesiyle bunu yapacağını söylediğinde inancını gözlerinden okuyabiliyordum. 10. ayrımın sonu, sayfa 166.